Ayrım 23. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 210. Kalabalık gürültülü salonlardan geçip üstündeki pırtılarla, şişik yüzüyle ve elindeki tahta parçasıyla herkesin dikkatini çekmişti. Afiş tahtasının yanında bir polis memurunun da kendisine dikkatle baktığını fark etti.
''Dur bakalım, delikanlı!'' dedi polis ona yaklaşarak. Sert bakışlarında merhamet sezilmiyordu. Yanına gelince sordu. ''Burada ne işin var? Kimsin sen?''
''Ben mi?''
''Evet, sen.''
''Trene bineceğim, tarifeye bakıyorum.''
''Kağıtların var mı?''
''Ne kağıtları?''
''Ne demek ne kağıtları? Bir pasaport, bir kimlik kağıdı, bir çalışma belgesi.''
''Evet, pasaportum var ama bakın, doğrusunu söylemek gerekirse...''
''Ver bakalım.''
Abdias bocaladı. ''Mesele şu ki yoldaş, yoldaş...''
''Yoldaş polis şefi!'' diye fısıldadı öfkeli memur.
''Bakın şef yoldaş, önce açıklamama izin verin de...''
''Sonra açıklarsın, kağıtların...''
Abdias cebinden eskiden onun pasaportu olan ve şimdi ne olduğu anlaşılmayan kağıt blokunu çıkardı, memura uzattı.
''Bu mu pasaport?'' diye gürledi memur. ''Sen benimle alay mı ediyorsun?'' ''Bu bir pasaport ha. Al onu da benimle karakola kadar gel bakalım. Orada anlarız kim olduğunu.''
Kılığından ve sözde koltuk değneği olan elindeki tahta parçasından utanç duyan Abdias, başına toplanan meraklı kalabalık karşısında nasıl davranacağını bilemiyordu. Yine de itiraz edecek cesareti buldu. ''Size açıklayacağım şef yoldaş.'' dedi pek kendinden emin olmayan bir sesle. ''Beni anlıyor musunuz? Ben bir gazeteciyim ve...'' Böylesine yüzsüzce ve arlanmadan söyleniyor diye daha da kızan polis gürledi.
''Gazeteci ha? Başka yalan bulamadın mı? Haydi yürü gazeteci beyefendi.''
Orada bir meraklının sesi de duyuldu. ''Duydunuz mu? Bir gazeteci olduğunu iddia ediyor.'' Bir başkası alaylı bir sesle
''Belki Dışişleri Bakanı'nın ta kendisidir, neden olmasın?'' dedi.
Abdias büyük bekleme salonunda polisi takip ederek ilerlemek zorunda kaldı. Herkes ona bakıyor, yolcular birbirlerine onu göstererek alaylı işaretler yapıyorlardı. Ana kapının önündeki ahşap sıranın üzerinde eşyalarıyla oturan bir ailenin yanından geçerken kendisi için söylenen bazı sözleri duydu. Küçük kız,
''Anne anne şuna bak, kim o?''
Kadın, ''Kötü bir haydut o, bak polis yakalamış onu.''
Bir erkek sesi, ''Yok canım, haydut olamaz o. Bir yan kesici olsa olsa bir hırsız.'' Kadının sesi, ''Pek emin değilim Mişak, görünüşe aldanmamalı. Bakınca bir şeye benzemiyor ama geceleyin dar bir sokakta karşına çıkmaya görsün. Boğazını keser insanın.'' Ama asıl bundan sonra daha korkunç şeyler duyacak, görecekti. Polisin peşinden giderek garın içinde birçok kapıdan geçtikten sonra kendisini geniş bir odada buldu. Odanın penceresi meydana bakıyordu. Masanın başında oturan daha küçük rütbeli bir polis memuru onlar içeri girince ayağa kalktı ve
''Bir vukuat yok şef yoldaş'' dedi.
''Otur Bek Bulat, bak ne acayip bir kuş getirdim sana. Görünüşü pek gururlu değil mi? Gazeteci olduğunu iddia ediyor.'' Abdias az daha bir çığlık atacaktı. Kapının solunda kalın ve kaba parmaklıkların odadan ayırdığı bir hücre vardı ve içine tıkılmış eski arkadaşları. Tıpkı bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların hücresi gibi bir yer. Hepsi oradaydılar. Petruha, Lenka, Mohaç, Kolya, iki sabotajcı ve diğer bazıları. Hepsi 10-12 kişi. Yalnız Grişan yoktu aralarında. Besbelli o yakayı kurtarmıştı. ''Ne oldu size?'' diye bağırdı Abdias. ''Nasıl düştünüz buraya?'' Hiçbiri cevap vermedi ona. Kaçakçıların kılı bile kıpırdamıyor, birbirlerine sımsıkı yaslanarak oturdukları yerde şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Gerçekten tanınmaz haldeydiler. Bakışları sönüktü, boştu.
''Sen de bu çeteden biri olmayasın?'' dedi öfkeli polis şefi manalı bir şekilde sırıtarak.
''Elbette onlardan biriyim. Bunlar benim arkadaşlarım.'' dedi Abdias.
''Sahi mi?'' dedi polis şaşırarak ve ona şüpheyle bakarak. Sonra tutuklulara döndü. ''Sizden biri mi?'' dedi.
Ama tutuklular hiçbir şey söylemedi. Başlarını çevirip bakmadılar bile.
''Hey, size söylüyorum. Cevap vermek istemiyor musunuz? Pekala, size konuşmayı öğretirim ben. Sizi kusturmasını bilirim. Yemin ederim ki beni ve 317. maddeyi çok iyi hatırlayacaksınız sonra. Hem yaşınız küçük diye, rüşt çağında değilsiniz diye, sabıkanız yok diye, yargıcın size hoşgörülü davranacağını hiç sanmayın. Hoşgörü hiç yok, söylemedi demeyin. Tam suçüstü yakalandınız.
Böyle dedikten sonra haşhaş dolu ve bir kenara yığılmış bagajları gösterdi. Bazıları açılmış ya da yırtılmıştı ve oralara dağılmış kuruyan notların ağır kokusu duyuluyordu. Abdias masanın üzerinde telefonun yanında kenevir özü dolu kibrit kutularını ve küçük kavanozları da gördü. Polis gittikçe hiddetlenerek bağırıyordu.
''Evet, konuşturacağım sizi. Dilsiz numarası mı yapıyorsunuz bana? Suçüstü bu. Bana inanın cezanız büyük olacak. Bütün deliller elimde. Bütün kokain pisliğiniz burada.''
Böyle derken uyuşturucu dolu valizleri, torbaları tekmeliyordu.
''Kaçan o küçük arkadaşınızı da yakalayacağım. Haydi kalkın ayağa, pis herifler, derhal kalkın. Burası bir salon değil. Kalkın ve gözlerimin içine bakın. Sizi iyi tanırım ben.'' ''Sizin gibi sümüklü serseriler daha önce de ateş ettiler bana. Bu yaşlarda silahlanan sizin gibi ayak takımlarına bırakmam bu meydanı. Benden merhamet beklemeyin. Sizin gibi çirkeflere ne yapacağımı bilirim ben. Nereye saklanırsanız saklanın, bulur tepelerim. Kuduz köpekler gibi geberteceğim sizi. Haydi bakalım, size bir soru sordum. Kendini gazeteci göstermeye çalışan bu sefil kim? Söyleyin, kim bu serseri?''
Abdias'ı elinden tutup iyice görmeleri için parmaklıklara çekti ve devam etti.
''Tepem atmadan cevap vermenizi tavsiye ederim. Sizden biri mi?''
Kaçakçılar hala susuyordu ve Abdias asık suratlarına bakarken bunların daha dün bozkırın ortasında trenleri durduran, esrar çeken ve kendini hızla giden trenden aşağı atan o korkusuz çocuklar olduğuna inanamıyordu. Şimdi kafesteydiler. Bellerinde kemerleri, ayaklarında ayakkabıları yoktu. Herhalde 100 numaraya götürürlerken kaçmasınlar diye almışlardı ayakkabı ve kemerlerini. Sefil bitik bir durumdaydılar.
''Son defa soruyorum,'' dedi polis şefi hiddetle soluyarak. ''Bu herif sizden biri mi değil mi?''
''Bizden değil,'' dedi Petruha istemeye istemeye ve göz ucuyla bakarak. Abdias parmaklığa daha da sokularak bağırdı.
''Bunu nasıl söylersin Piotr, beni unuttunuz mu yoksa? Size ne kadar acıdım, nasıl oldu bu iş?''
Polis daha da konuşmasına engel oldu.
''Bu çeşit bir başsağlığı dileme yeri değil burası,'' dedi ve yine kaçakçılara döndü. ''Hepinize tek tek soracağım, yalan söyleyeni mutlaka anlarım. Hiç çırpınmayın, yalan söyleyenler için fazladan ayrı bir sorgulama daha yaptıracağım.'' ''Şimdi sen söyle bakalım,'' dedi muhaça.
''Bizden değil,'' dedi muhaç yüzünü ekşiterek. Polis şefi Lenka'ya döndü.
''Sen söyle.''
''Bizden değil,'' dedi Lenka derin bir iç çekerek. ''Bizden değil,'' diye tekrarladı Kolya. İstisnasız hepsi onu tanıdıklarını inkar ettiler. Onların bu davranışlarına Abdias'ın çok canı sıkıldı. Tuhaf bir duygu ile aşağılanmış, reddedildiği için küçülmüş hissediyordu kendisini. Birden sinir krizi geçirmeye, hiddetlenmeye, başı dönmeye başladı kekeleyerek.
''Beni tanıdığınızı nasıl inkar edersiniz? Ben sizinle.''
Polis şefi alaylı bir tonla sözünü kesti.
''Hiç çeneni yorma sayın New York Times muhabiri. Niçin tanımadıklarını biliyorsun. Artık senin nerede olduğun, ne yaptığın benim umurumda değil. Ayağımıza dolanma yeter. Seninle uğraşmaktan başka işlerimiz de var bizim. Çek git artık. Bu herifleri de rahat bırak. Onların yaptıklarını, suçlarını cezalandıracak kanunlar var. Acımasız kanunlar. Onları kodese tıkacaklar. Hiçbir hafifletici sebep yok. Haşhaş toplayamayacak, uyuşturucu kaçakçılığı yapamayacaklar artık. Buradan defolup git. Bir daha seni gözüm görmesin.''
Abdias olduğu yerde ağırlığını bir sol bir sağ ayağının üzerine veriyor ve oradan gitmek istemiyordu. Önündeki kağıtlara bir şeyler yazan ikinci polis başını kaldırdı.
''Şef yoldaşın dediklerini duydun. Fikrini değiştirmeden gitsen iyi edersin. Teşekkür et ve toz ol.''
Abdias parmağı ile hücreyi göstererek sordu. ''Herhalde şu kapının anahtarı vardır sizde.''
''Var, ne alacak, sana ne bundan?'' dedi afallayan polis şefi.
Açın öyleyse kapıyı.
Daha neler? Kendini ne sanıyorsun sen? Seni de şimdi...
Evet evet, beni de onlarla birlikte hücreye sokmanızı istiyorum. Benim yerim orası.
Abdias'ın beti benzi atmış, tıpkı bir gün önce o çok değerli haşhaşı vagonun penceresinden atarken olduğu gibi büyük bir hiddete kapılmıştı. Bağırarak konuşmaya devam etti. Tutuklanmam ve yargılanmam hususunda ısrar ediyorum. Yolunu yitirmiş, dünyanın sayısız kötülükleri, çelişkileri, darbeleriyle yitip gitmiş bu zavallılar gibi yargılayın beni. Ben de onlar kadar suçluyum. Onlar ne yaptıysa ben de yaptım. Kapıyı açın ve beni oraya kapatın. Mahkemede benim suçumu söyleyeceklerdir. Ruhumuzu temizlemek için günahlarımızın cezasını hep beraber çekeriz.
İkinci memur elindeki kağıtları bırakıp ayağa fırladı.
Şef yoldaş, zır delinin biri bu. Şuna bakın, normal olmadığı besbelli.
Yo, aklım başımda benim diye itiraz etti Abdias. Onlar gibi cezalandırılmayı hak ettim ben. Delilik neresinde bunun?
Sakin ol, sakin ol dedi şaşkına dönen polis şefi. Bunca yıllık meslek hayatında böylesine hiç rastlamamıştı.
Bunu anlatacak olsa kimse inanmazdı.
Kısa bir süre sessizlik oldu, sonra birden hüngür hüngür bir ağlama sesi duyuldu. Lenka idi ağlayan, yüzü duvara dönüktü ama gözyaşlarının çeşme gibi aktığı görülüyordu. Petruha elini onun ağzına götürmüş, kulağına da besbelli tehdit dolu bir şeyler fısıldıyordu.
Bak yoldaş dedi polis şefi birden sakinleşen bir sesle, seninle dışarıda bir tur atalım, biraz konuşalım. Söyleyeceklerini dikkatle dinleyeceğim ama burada olmaz. Gel çıkalım biraz, haydi.
Çıktılar ve tekrar uğultulu kalabalığın doldurduğu holde buldular kendilerini. Polis onu boş bir sıraya oturttu, kendisi de yanına oturdu.
Senden bana bir iyilik yapmanı istiyorum yoldaş dedi güven veren bir sesle, bizim işimizi güçleştirme. Canını sıkan bir şey yaptımsa özür dilerim. Senin dışında da meselelerimiz çok bizim. Gördüğün gibi hiç de rahat bir meslek değil bizimki. Onun için senden rica ediyorum. Biletini al ve istediğin yere git. Serbestsin. Yalnız bir daha buralara gelme. Anlıyorsun değil mi?
Abdias o tuhaf davranışını polise anlatmak ve uyuşturucu kaçakçıları hakkındaki görüşlerini bildirmek için toparlanmaya çalışırken polis ayağa kalkmış, kalabalığın içinde kaybolup gitmişti. Treni beklerken canları sıkılan yolcular şişkin suratı, paçavralardan ibaret giyimi ve acayip değneğiyle herkeste şüphe ve aşağılama duygusu uyandıran Abdias'ın etrafında birikmeye başladılar. Bu görünümünden başka onu buraya bir polis memurunun getirmiş olması da arttırıyordu şüpheleri. Abdias gittikçe kendini daha kötü hissediyordu. Ateşi yükseliyor, başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Bir gün önceki olaylar, yediği dayak, sağanak altında geçen gece, şişen dizi ve son olarak da şimdi cezalarını çekecek olan eski arkadaşlarıyla karşılaşmış olması, çığ gibi gelen bütün bu felaketler nihayet onu yıkmıştı. Vücudu tir tir titriyordu. Bazen yakıcı, bazen dondurucu dalgalar kaplıyordu vücudunu. Ayağa kalkmaya gücü kalmadığı için oturduğu sıranın üzerinde iyice büzülmüş, başı omuzlarına sarkmış, elindeki tahta parçası da ayaklarının dibine düşmüştü. Etrafındaki her şeyin üzerine tuhaf bir sis çökmüştü sanki. Gitmeye hazırlanan yolcuların yüzleri, silüetleri belli belirsizdi. Dalgın gözleriyle onlara şekil değiştiren aynalara bakar gibi bakıyordu. Esniyor, geriniyor, yayvanlaşıyor, birbirlerinin üzerine yığılıyor gibiydiler. Bir ara içi bulandı, beyni de zonkluyordu ve ona tamamen yabancı insanlarla dolu olan bu yerde nefes almakta güçlük çekiyordu. Durumum gerçekten çok kötü diye düşündü, insanlar da çok tuhaf, kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor, ne boşluktur bu. Hiçbir bağlılık, hiçbir dayanışma yok insanlarda. Herhalde bu krizi atlatırdı. Yakında gücünü toplar, ceza kamplarına gönderilecek o zavallı çocuklara yardım etmek için bir çare bulurdu. Dün akşam kendisini öldürmeye çalışan bu çocukları affetmişti bile. Onda kin ve nefret duygusunu uyandırmaları gereken bu kötü kişilere, bu katillere sadece acıyordu. Peşinde koştuğu ülkü, gerçeğin verdiği korkunç dersleri düşünmesine engeldi. Mantığı ona hiçbir yardımda bulunmuyordu. Ta içinden gelen bir hisle kaçakçıların uğradığı başarısızlığın aynı zamanda kendi başarısızlığı olduğunu, başkalarına yardım etme, iyilik etme inancında başarısızlığa uğradığını düşünüyordu. Çünkü onları eğitememiş, bu genç yiğitlikleri doğru yola sokamamış ve şimdi uğradıkları akıbetten kurtaramamıştı. Aynı zamanda en büyük tehlikeler karşısında ne derece yılmaz, bükülmez davrandığını da anlamıyor değildi. Her şeye rağmen bu dünyada, hatta böyle bir kavşak istasyonunda bile iyi insanlar vardı. Oldukça yaşlı, beyaz saçlı ve başı örtülü bir kadın Abdias'ın tam karşısında oturuyordu. Bu kadın onun hasta ve yardıma muhtaç olduğunu anlamıştı. "Beyim," diye söze başladı kadın, sonra da birden resmiyeti bırakıp ana kalbiyle konuştu. "Neyin var oğlum, hasta mısın?"
Hastayım galiba ama benim için endişe etmeyin," dedi ölgün bir sesle ve zor da gülümsemeye çalışarak.
"Nasıl endişe etmem evladım? Aman Allah'ım, baksana ne haldesin, bir yerden mi düştün?"
Böyle derken elini onun alnına koydu ve
"Ateşim var," dedi, "zaten hasta olduğun gözlerinden de anlaşılıyor. Buradan ayrılma çocuğum, gidip soracağım, herhalde buralarda bir revir vardır. Belki bir hastaneye götürürler, seni böyle bırakamam."
"Sizi temin ederim efendim, zahmet etmenize gerek yok."
"Hiç olmaz mı? Burada durup beni bekle, hemen dönerim."
Kadın eşyasını küçük çocuklarla oturan başka bir kadına emanet ederek kalkıp gitti. Abdias bir şey söyleyemedi. Çok geç kalırsanız diye soramadı. Gittikçe kötüleştiği besbelliydi. Nihayet soğuk aldığını anladı. Çünkü boğazı ağrıyor, tükürüğünü bile yutamıyordu. Herhalde anjin olmuştu, çok bitkindi. Bıraksalar orada yere uzanıp yatar, gelip geçen yolcuların onu çiğnemelerine bile aldırmazdı. Öylesine uyku akıyordu gözlerinden. Tam uykuya dalmak üzereydi ki çevresindeki kalabalık hareketlendi ve bağırışmalar duyuldu. Gözlerini açıp bakınca uyuşturucu kaçakçılarının karakoldan başka bir yere götürülmekte olduklarını gördü. Birçok polis vardı yanlarında. Kortejin başında hiddetli polis şefi yürüyor, işsiz güçsüz meraklıları sağa sola iterek yolu açıyordu. Tutukluların elleri kelepçeliydi ve tek sıra halinde yürüyorlardı. Onların oradan çıkmak üzere olduklarını anlayınca insanüstü bir gayretle doğruldu. O tahta parçasını aldı eline ve peşlerine düştü. Sözde koşuyordu ya da öyle sanıyordu ama yetişemiyordu onlara. Sonra meraklı bir kalabalığın arasında kala kaldı. Yalnız bulunduğu yerden iki polisin o gençleri demir parmaklıklı bir araca ite kaka bindirdiklerini, kendilerinin de aynı araca bindiklerini, polis şefinin sürücünün yanına oturduğunu görebilmişti. Demir parmaklıklı büyük araba meçhul bir yere gitmişti onları alıp. Seyirciler kendi aralarında konuşmaya başladılar.
"Caniler çetesini toptan yakalamışlar."
"Bahse girerim ki bunlar ev ev dolaşıp adam öldüren haydutlardır."
"Ne korkunç."
"Pek katil olacak yüzleri yok, daha çocuk bunlar."
"Çocuk mu dedin? Bu zamanda çocuklar kim olursa olsun gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar."
"Yok canım, bunlar haşhaş toplayıcılarından başkası değildir. Biliyorsunuz ya, buralarda pek çok böyleleri marşan diz trenlerine gizlice binerek taşıyorlar mallarını."
"Ardı arkası kesilmiyor bunların. Ne kadar çok yakalanırsa o kadar çok yenileri türüyor."
"Gerçekten utanç verici."
Abdias polisler ve tutuklular gözden kaybolunca tuhaf bir boşluk hissetti. Tekrar hole döndü ama az önce oturduğu sırayı bir türlü bulamıyordu. Garın içinde ayaklarını güçlükle sürüyerek bir o yana bir bu yana yürümeye başladı. Sonra birden ona yardım etmek isteyen o kadınla karşılaştı. Kadının yanında beyaz önlüklü bir hemşire vardı.
"İşte burada," diye bağırdı kadın. "Neredeydin oğlum? Her tarafta seni arıyoruz. Bak, bir hemşire getirdim. Bulaşıcı bir hastalığın olmasından korkuyor."
"Bulaşıcı olduğunu sanmıyorum," dedi Abdias.
Hemşire elini onun alnına koydu.
"Ateşiniz çok yüksek. İshaliniz var mı? Çürük kokan sıvı dışkı falan?"
"Yok."
"Yine de benimle gelmeniz gerekecek. Doktor muayene etmeli."
"Gelirim efendim."
"Eşyalarınız nerede?"
"Eşyam yok."
23. ayrımın sonu. Sayfa 219.